Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Küresel siyasette olup biteni arka plan okumalarıyla birlikte konuşup analiz etmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Küresel siyasette ön plana çıkan birçok konu başlığı var şüphesiz, ancak o konu başlıklarından biri çok daha önem arz ediyor. Zira tüm dünyayı bir şekilde ilgilendiren bir boyutu var. Evet, ABD ile İran arasındaki gerilimden, hatta gerilimin de ötesinde artık bölgeselleşme riski taşıyan bir savaştan bahsediyoruz. ABD'nin 11 gündür aralıksız süren bombardımanlarına rağmen tablo hala netleşmiş değil. Washington'ın beklediği siyasi çöküş bir türlü gerçekleşmiyor. Tahran geri adım atmıyor. Haziran'da imzalanan mutabakat çökmüş vaziyette. Ama çöküşün sorumlusu kim sorusunda bile iki taraf birbirini taban tabana zıt bir anlatı ile suçluyor. Karşılıklı tehdit dili sertleşiyor. Masada yeniden bir 10 günlük ateşkes önerisi var ama kimse bunun kalıcı olacağına pek inanmıyor. Bu arada İsrail cephesinde de farklı bir hesap işliyor. Netanyahu yönetiminin savaşı daha da genişletme arayışında olduğuna dair işaretler çoğalıyor. Washington'da ise tartışma daha köklü bir soruya evriliyor. Mesele artık İran'la belirli krizleri yönetmek mi, yoksa bu krizleri sürekli üreten yapıyı hedef almak mı? Yani rejim değişikliği bir seçenek olmaktan çıkıp stratejik bir zorunluluğa mı dönüşüyor? Uzun zamandır olduğu gibi bu haftaki Sınır Ötesi programımızda da ağırlıklı olarak bu konuya eğileceğiz sevgili dinleyenler. Askeri gücün neden bir türlü siyasi çözüme dönüşmediğini, sonsuz çatışma tezini savunanların Trump yönetimine neden Vietnam uyarısı yaptığını, Ürdün'de hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin ardından Washington'da aşağı çıkan kırılmayı ve İsrail basınının kendi savaş yöntemine yönelttiği sert eleştirileri, öz eleştirileri birlikte konuşacağız. Hem Washington'ın hem Tel Aviv'in kendi iç sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde bu savaşın kısa vadede kesin bir sonuç üretmeden uzun bir yıpratma sürecine dönüşüp dönüşmediğini birlikte değerlendireceğiz. Evet, ABD ile İran arasında bir mutabakat imzalandı ama mürekkebi daha kurumadan bu mutabakat delindi. ABD'nin 11 gün aralıksız bombardımanın ardından masada hala 10 günlük ateşkesin mümkün olup olmadığı konuşuluyor. Sanki daha önce hiç konuşulmamış gibi sevgili dinleyenler. Haziran ortasında imzalanan 14 maddelik mutabakat metni 1979'dan bu yana Washington ile Tahran hattındaki en kapsamlı diplomatik açılımlardan biri olarak görülüyordu. Ama iki taraf da anlaşmanın çöküşünü kendi lehine yorumlamakta ısrarcı. Washington'ın anlatısında suçlu İran. Haziran sonunda Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yönelik İran kaynaklı bir drone saldırısı ateşkesin ilk büyük ihlali olarak kayda geçti. ABD tarafı bunu Tahran'ın anlaşmayı hiçbir zaman ciddiye almadığının delili olarak gösteriyor. Tahran'ın anlatısı ise tam tersi yönde. İran'a yakın çevrelerde hakim olan yorum şu sevgili dinleyenler. Mutabakat aslında dengeyi İran lehine kurmuştu. Hürmüz'de 60 günlük gözetim yetkisi İran'a bırakılmış. Boğazın açılması Tahran'ın rızasına bağlanmıştı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolardan 70 dolara gerilemesi bile bu düzenlemenin sonucu olarak görüldü. Tam bu noktada ABD tarafının anlaşmayı fiilen bozan iki adımı devreye girdi. Umman'ın kendi kıyılarından bağımsız bir geçiş koridoru açmasına destek verilmesi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını iki günlük müzakereyle imzalaması, Tahran'a göre bu iki hamle mutabakatın ruhunu değil ama fiili dengesini bozdu ve çatışma buradan yeniden alevlendi. Sonuç olarak iki taraf da ihlal eden taraf değil, haklı çıkan taraf pozisyonunda konuşmayı sürdürüyor. Bu da diplomasiye dönüşü daha da zorlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Trump'ın son günlerdeki söyleminin giderek sertleştiği de gözlemleniyor. Boğaz'ın bekçisi oluruz, karşılığında da ödeme alırız çizgisinden her Amerikalı askerin ölümünün bedelini kat kat ödeteceğiz tehdidine kadar uzanan bir dil kullanıyor ABD Başkanı. New York Times'ın aktardığına göre Trump sosyal medya paylaşımlarında Afganistan, Irak ve Vietnam savaşlarındaki kayıpları hatırlatarak Amerikan kamuoyunda daha fazla sabır istiyor. Bu da tırmanmaya devam edeceğinin bir işareti olarak okunuyor. İran cephesinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf çizgisinin dikkat çekici bir yönü var. Kalibaf, Hürmüz'deki İran düzenlemelerinin ülkenin ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu söylüyor. ABD'yi bu düzenlemeleri güç yoluyla zayıflatmaya çalışmakla suçluyor ve güney bölgelerindeki halka doğrudan seslenerek bir tür seferberlik çağrısı yapıyor. Bu klasik bir tırmanma sarmalı sevgili dinleyenler. Her iki tarafta geri adım atmayı zayıflık olarak, ısrarı ise caydırıcılık olarak kodluyor. Ve tam bu yüzden masadaki 10 günlük yeni ateşkes önerisinin ömrü daha doğmadan tartışmaya açılmış vaziyette. Bu arada CENTCOM'un açıklamalarına bakılırsa tablo İran açısından bir hayli vahim. 11 günlük bombardımanla İran'daki askeri ve lojistik hedefler, komuta merkezleri, İHA depoları, hava savunma sistemleri, inşası süren Derhovin nükleer tesisleri hedef alındı. Tahran'ın açıkladığı rakamlar da bir hayli ağır. 12 şehirde 95 nokta vuruldu. 50 can kaybı var, 500'ü aşkın yaralı. Bir deniz suyu arıtma tesisinin vurulmasıyla on binlerce kişi susuz kaldı. Ama tüm bu yıkıma rağmen Washington'ın hedeflediği siyasi sonuç bir türlü gerçekleşmiyor. Hürmüz Boğazı açılmış değil, bölgesel dengeler ABD lehine kaymadı ve en önemlisi Tahran geri adım atmıyor. Eski diplomat Vali Nasr'ın değerlendirmesine göre İsrail ve ABD baskısı İran yönetimine yönelik iç muhalefeti zayıflatmak yerine tam tersi bir etki yaptı ve toplumun önemli bir kesimini dış tehdit karşısında devletin etrafında yeniden birleştirdi. Bu askeri güçle siyasi sonuç üretmenin ne kadar zor olduğunun somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Diplomasi kapısının tamamen kapanmadığı evet doğru ama neden bir türlü açılamıyor? Bu noktada üç temel engel öne çıkartılıyor sevgili dinleyenler. Birincisi meselelerin birbirine bağlanmış olması. Nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, enerji taşımacılığı ve bölgesel nüfus bunların hepsi bir tek paket haline geldiğinde herhangi bir başlıkla uzlaşma diğerlerini rehin alıyor. İkincisi iç siyasi baskılar hem Washington'da hem de Tahran'da müzakereci kanat sertlik yanlıların hedefinde. İran'da Kalibaf'ın diplomasi arayışı devrim muhafızları kökenli sert güvenlikçi geçmişine rağmen radikal çevrelerin tavizkarlıkla suçlamasına maruz kalıyor. ABD'de ise J.D. Vance'in ima ettiği gibi bazı İsrail yanlısı çevrelerin müzakereleri bilinçli olarak sabote etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Üçüncüsü ise güvenlik eksikliği. Haziran mutabakatının akıbeti her iki tarafında masaya bu sefer de bozulacak varsayımıyla oturmasına yol açıyor. Eski İranlı diplomat Seyit Hüseyin Musaviyan'ın önerdiği çözüm modeli tam da bu güven açığını kapatmayı hedefliyor. Hürmüz için Umman-İran ortaklığında yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması, nükleer dosyada ise hem ABD Kongresi hem de İran Meclisi tarafından onaylanmış, yani 2015 anlaşmasının aksine tek taraflı iptal edilmeyecek kalıcı bir çerçeve. Ama böyle bir modelin hayata geçmesi için önce ateşin kesilmesi gerekiyor. Şu an o eşik bile aşılamıyor. Hem Washington hem de Tel Aviv'in ciddi iç sorunlarla boğuştuğu gerçeği savaşın seyrini doğrudan etkileyen bir başka husus sevgili dinleyenler. ABD'de savaşın maliyeti ve gerekliliği konusunda tartışmalar büyüyor. Yaklaşan kongre ara seçimleri uzayan bir savaşın cumhuriyetçilere siyasi fatura çıkarabileceği hesabını güçlendiriyor. Pew Research verilerine göre İsrail'e olumsuz bakan Amerikalıların oranı 2022'de %42 iken bugün %60'a yükselmiş durumda. Genç demokratlar arasında bu oran %84'e kadar çıkıyor. Bu kayma Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yönelik yardımların azaltılması yönünde artan oy eğilimine de yansıyor. İsrail tarafında da hükümet savaşın yönetimi ve siyasi geleceği konusunda yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Netanyahu'nun yeniden seçilme ihtimalinin zayıfladığı, eski Genelkurmay Başkanı'nın alternatif olarak öne çıktığı konuşuluyor. Ama muhtemel liderlik değişikliğinin ne Gazze, ne Lübnan ya da Suriye politikasında köklü bir kırılma anlamına gelmeyeceği de ayrıca vurgulanıyor. Değerlendirmelerin ortak vurgusu ise şu, kendi içinde kriz yaşayan yönetimlerin uzun soluklu ve başarılı bir savaş yürütmesi giderek zorlaşıyor. Buna mukabil İran, ağır kayıplara rağmen iç bütünlüğünü büyük ölçüde koruyor. Hürmüz üzerindeki etkisi ona önemli bir pazarlık gücü sağlıyor. Çin ve Rusya'dan gelen siyasi destek de doğrudan askeri müdahale boyutuna ulaşmasa da Tahran'ın uluslararası alandaki dayanıklılığını bir hayli artırmış gözüküyor. Evet, mevcut tablo sevgili dinleyenler savaşın kısa vadede kesin bir sonuç üretmeden bir yıpratma sürecine dönüştüğünü gösteriyor. Bir yıldan biraz uzun bir sürede yaşanan 3 ayrı çatışma dalgası ağır insani ve ekonomik kayıplara rağmen hiçbir tarafa kesin zafer getirmedi. Bu da mevcut durumu klasik bir yıpratma savaşı görünümüne sokuyor. Tabii maliyeti yalnızca İran ve ABD ödemiyor. Körfez ülkelerinin, küresel enerji piyasalarının ve uluslararası ticaretin de üstlendiği bir süreç haline getiriyor bu yıpratma savaşı. ABD-İran savaşı sonsuz bir çatışmaya mı dönüşüyor tezini işleyenler arasında en dikkat çekici isim Middle East Eye'dan yazar David Hurst sevgili dinler. Hurst'ün analizine göre Trump yönetiminin İran karşısındaki stratejisi ABD'yi Vietnam benzeri uzun ve maliyetli bir çatışmaya sürükleyebilir. Analiz ABD'nin Vietnam'da askeri zafer imkansızlığını kabul etmesiyle sahadan tam çekilmesi arasında 7 yıl geçtiğini hatırlatıyor ve Trump yönetimine benzer bir çıkmaza sürüklenmeden önce stratejisini gözden geçirme çağrısı yapıyor. Yazara göre İran yalnızca askeri hedefleri değil, küresel enerji ticaretini de bir baskı aracı olarak kullanıyor. Hürmüz'ün kapatılmasının ardından Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nı da hedef alabileceğini açıklaması krizin küresel ticarete sıçrama potansiyelini büyütüyor. Nitekim bu potansiyel artık teorik değil. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilanı günde 2,5 milyon varil ham petrolü riske atmış vaziyette. Bu da savaşın artık yalnızca ABD-İran ikilisinin tek elinde olmadığını gösteriyor. Bu arada ABD-İran savaşı sonrası bölgede artan gerilim tüm Körfez ülkelerini etkilese de İran saldırıları sebebiyle Ürdün bölgenin en çok etkilenen ülkesi durumunda sevgili dinleyenler. Ürdünlü gazeteci Fahd El Hayat'ın değerlendirmesine göre İran'ın son saldırıları önceki dönemlerden farklı olarak Ürdün'ü yalnızca ABD üslerinin bulunduğu bir alan olarak değil doğrudan hedef alınabilecek stratejik bir cephe olarak görmeye başladığını gösteriyor. İran'ın son dönemde ABD askerlerinin bulunduğu Ürdün'deki askeri tesisleri, Akabe Limanı ve Havalimanı gibi kritik yapıları hedef almaya yönelmesi Amman'da ciddi endişeye neden oldu. Özellikle ABD güçlerinin bulunduğu bir üsse düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı Ürdün açısından önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Analize göre Tahran'ın bu saldırılarla birkaç hedefi bulunuyor. İran'ın askeri kapasitesinin savaş boyunca zayıflamadığını göstermek bunlardan biri. Yine ABD'ye karşı caydırıcılık mesajı vermek, bölgedeki müttefiklerini ve rakiplerini yeni güç dengelerine göre konumlandırmak. İran'ın Ürdün gibi ülkeleri hedef almasının Körfez'deki enerji tesislerine yönelik saldırılara kıyasla küresel ekonomi açısından daha düşük maliyetli olduğu değerlendirmesi de yapılıyor. İran'ın yaklaşımının yalnızca ABD üslerini hedef almakla sınırlı olmadığı vurgulanıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini artırmak, Körfez ülkeleri üzerinde baskı kurmak, Suriye'de yaşanan kayıplar ve Hizbullah'ın zayıflamasından sonra bölgesel nüfuzunu yeniden tesis etmek istediği de öne sürülüyor. Bu çerçevede İran'ın bölgesel güç kullanımıyla yeni bir güvenlik dengesi oluşturma stratejisi izlediği de belirtiliyor. Savaşın Amerikan kamuoyunda açtığı yara sahadaki gelişmelerden bağımsız değil sevgili dinleyenler. Ürdün'deki bir ABD hava üssüne yönelik İran saldırısında 3 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi sosyal medyada İsrail için ölüyorlar tartışmasını bir hayli büyütmüş vaziyette. Pentagon'un ölen askerlerin kimliğini açıklamasının ardından çok sayıda gazeteci, eski asker ve siyasi yorumcu Trump yönetimini Amerikan askerlerini İsrail'in güvenliği uğruna savaşa sürüklemekle suçluyorlar. CENTCOM'un açıklamalarına göre Şubat sonundan bu yana ölen Amerikan askeri sayısı 17'ye, yaralı sayısı ise 430'u aştı. Bu rakamlar önce Amerika çizgisiyle İsrail öncelikli dış politika çizgisi arasındaki gerilimi Washington'da daha da görünür kılıyor ve Trump'ın siyasi yükselişinin temelindeki o sonsuz savaşlara son vaadiyle bugünkü tabloyu doğrudan çelişkili hale getiriyor. Siyonist rejimin kendi basınında da savaş yönetimine dair sert eleştiriler dikkat çekiyor. Maarif gazetesinin askeri analisti Avi Ashkenazi, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki başarısızlığın Washington tarafından gizlenmeye çalıştığını öne sürüyor. Ve kriz yönetiminde İran'ın Trump ile Netanyahu'dan daha akılcı davrandığını savunuyor Maarif gazetesinin yazarı. Maarif'in değerlendirmesinde ABD ve İsrail'in askeri üstünlüğüne rağmen stratejik planlama, uluslararası destek oluşturma, kara harekatı ve Hürmüz'ün kontrolü gibi kritik başlıklarda ciddi hatalar yapıldığını savunuyor. Buna mukabil İran'ın zamanı oynayan, karşı tarafın siyasi kırılganlıklarını hedef alan bir strateji izlediği de vurgulanıyor. Sonuç olarak toparlarsak sevgili dinleyenler, ABD-İran savaşının genel bir değerlendirmesini yapacak olursak, ABD'nin günler boyunca yüzlerce hedefi bombalamasına, İran'ın bu saldırılara karşı yaptığı misillemelere rağmen ortada stratejik bir kırılma söz konusu değil. Taraflar evet ağır bedeller ödüyor ama hiçbiri kesin bir üstünlük kazanamıyor. Savaşın yönünü artık yalnızca sahadaki askeri gelişmeler değil, ABD Kongresi'ndeki ara seçim hesapları, Amerikan kamuoyundaki tepkiler, arabuluculuk girişimleri ve Washington ile Tel Aviv'in kendi iç siyasi krizleri belirleyecek gibi duruyor. Körfez'in stratejik ağırlığı, enerji güvenliği ve Çin'in yükselişi karşısındaki denge arayışları, Washington'ın bölgeden tam çekilmesini de, Tahran'ın ABD etkisini tamamen silmesini de zorlaştırıyor. Yani önümüzdeki dönem ne kesin bir zaferin ne de kesin bir barışın değil, bu ikisi arasındaki uzun ve yorucu aralığın dönemi olacak gibi duruyor sevgili dinleyenler. ABD ile İran arasında yaşanan savaş yalnızca askeri hedefleri değil, Orta Doğu'nun onlarca yıldır süregelen güç dengesini de bir hayli sarsmış vaziyette. İran'ın bölgesel kapasitesinin zayıflaması, ABD'nin bölgeye doğrudan angajman konusunda daha temkinli davranması ve Siyonist devletin güvenlik yükünün artması bölgede yeni bir güç boşluğunu oluşturdu. Tam da bu noktada uluslararası analizlerde giderek daha sık dile getirilen bir kavram öne çıkıyor: Türkiye ekseni. İsrail basını, batılı düşünce kuruluşları ve uluslararası güvenlik çevreleri Ankara'nın son dönemde hız kazanan diplomatik ve askeri hamlelerinin Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir aktör olmaktan çıkarıp yeni güvenlik mimarisinin merkez ülkelerinden biri haline getirebileceğini tartışıyor. İsrail'de yapılan değerlendirmelerde en dikkat çeken noktalardan biri ise şu sevgili dinleyenler. Yaklaşık 20 yıldır bölgedeki güç dengesi büyük ölçüde İran ekseni üzerinden okunuyordu. Ancak savaş sonrasında İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde yıpranması, yine Hizbullah ve Haçlı Şabi ve diğer vekil yapıların hareket alanının daralması, ABD'nin doğrudan askeri yükü azaltma eğilimi, Körfez ülkelerinin yeni güvenlik ortakları araması Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik boşluk oluşturdu. İsrail'li stratejistlere göre bu boşluğu doldurmaya en yakın ülke ise Türkiye. Çünkü Ankara son yıllarda yalnızca askeri gücünü değil, diplomatik ağını da aynı anda genişletmeyi başardı. İsrail'de yayınlanan analizlerde son aylarda dikkat çeken ortak ifade şu: İran ekseninin yerini Türkiye merkezli yeni bir bölgesel düzen alabilir. Bu değerlendirmeler Türkiye'nin yalnızca askeri kapasitesine değil, NATO üyeliğine, yerli savunma sanayisine, İHA ve SİHA teknolojisine, elektronik harp kabiliyetlerine, Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan diplomatik ağına, Körfez, Suriye ve Somali'deki etkinliğine dayanıyor. İsrail açısından mesele sadece güçlü bir Türkiye değil aynı zamanda. Asıl kaygıları Türkiye'nin çevresinde yeni ortaklıklar inşa etmesi. Yine uluslararası medyada en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri ise Türkiye ile Mısır arasındaki hızlı normalleşme olduğu sevgili dinleyenler. Yıllarca Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelen bu iki ülke bugün savunma işbirliği anlaşmaları imzalıyor, ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor, genelkurmay ve savunma heyetlerini karşılıklı ağırlıyorlar. Savunma sanayinde ortak üretim seçeneklerini değerlendiriyorlar. İmzalanan savunma işbirliği niyet mektubu bu sürecin yalnızca diplomatik değil askeri bir boyut kazandığını da gösteriyor. İsrail basını özellikle Türkiye ile Mısır arasında gerçekleşen Altın Kartal ortak hava tatbikatına geniş yer ayırdı. Tatbikatta İHA tehdidine karşı savunma, elektronik harp, özel kuvvet operasyonları, paraşüt birlikleri ortak harekat kabiliyeti test edildiğini vurguluyor İsrail medyası. Ve İsrailli güvenlik uzmanlarına göre bu tatbikat geçmiş savaşların değil, geleceğin savaşlarının provası niteliğini taşıyor. Türkiye ekseninden duyulan kaygıya ilişkin İsrail medyasına yansıyan en yeni analiz İsrail Hayom gazetesinde dün yer aldı. Yazar Gabi Siboniye'nin değerlendirmesine göre Türkiye-Katar öncülüğündeki tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse radikal sünni eksen güçleniyor. Siyonist yazar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı etkisini yeniden tesis etmeyi hedeflediğini, Hindistan-İsrail Dünya Ticaret Koridoru'na alternatif bir Türkiye-Pakistan-Suriye hattı kurmaya çalıştığını ve Kudüs'ün kutsal havzasında etkinlik yoluyla nüfus arayışında olduğunu öne sürüyor. İsrail basınının üzerinde özellikle durduğu ikinci başlık ise Pakistan. Mısır'ın Türkiye ile gerçekleştirdiği askeri işbirliğini Pakistan Deniz Kuvvetleri ile yürüttüğü görüşmelerle tamamlaması Tel Aviv'de yeni soruları gündeme getirmiş vaziyette. Ortaya çıkan tablo şu şekilde yorumlanıyor. Türkiye ileri savunma teknolojisi, Mısır Arap dünyasının en büyük kara ordusu, Pakistan ise nükleer caydırıcılık ve güçlü askeri kapasitesine sahip. Bu üç ülkenin aynı güvenlik zemininde buluşması İsrail'in analizlerinde potansiyel yeni bölgesel eksen olarak tanımlanıyor. Henüz resmi bir askeri ittifak söz konusu değil elbette ancak ortak tatbikatlar, savunma anlaşmaları ve güvenlik diyaloğu bunun uzun vadeli stratejik ortaklığa dönüşebileceği yorumlarını beraberinde getirmiş vaziyette. İsrail uzmanlar bugünkü tabloyu doğrudan Türkiye karşıtı blok şeklinde okumuyor ancak şu uyarıyı yapıyorlar. Eğer Türkiye, Mısır, Pakistan, Katar, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ile aynı güvenlik mimarisinde buluşmayı başarırsa Orta Doğu'daki güç dengesi son 40 yılın en büyük değişimini yaşayabilir. Eski İsrail Yayın Kurumu Genel Müdürü ve Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menekham bölgedeki her yeni askeri ortaklığın İsrail'in güvenlik denklemini doğrudan etkilediğini belirterek Ankara-Kahire hattının yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye-Mısır yakınlaşmasından rahatsız olan tek taraf İsrail değil. Yunan basını da Doğu Akdeniz'deki mevcut denklemin değişmesinden endişeli. Bazı Yunan analistlere göre Türkiye-Mısır birlikteliği stratejik düzeye ulaşırsa sürecin en büyük kaybedeni Atina olabilir. Bu nedenle Yunan tarafının süreci ABD ve İsrail üzerinden Mısır'a baskı yaparak dengelemeye çalıştığı öne sürülüyor. Ancak Ankara-Washington ilişkilerinin son yıllardaki seyri bu hesabı zorlaştıran bir unsur olarak kaydediliyor. Yunan ve İsrail medyasında en fazla tartışılan başlıklardan biri de Doğu Akdeniz. Çünkü Türkiye ile Mısır arasında ileride deniz yetki alanları konusunda muhtemel bir anlaşmanın İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs ekseninde yıllardır oluşturulan enerji denkleminde önemli değişiklikler doğurabileceği değerlendiriliyor. Ankara'nın tezine göre Türkiye ile yapılacak muhtemel bir deniz yetki anlaşması Mısır'a mevcut denkleme göre daha geniş ekonomik alan sağlayabilir. Böyle bir ihtimal enerji koridorlarını, doğal gaz projelerini, Doğu Akdeniz'deki siyasi ittifakları yeniden şekillendirecektir. Uluslararası analizlerde dikkat çeken bir başka unsur da Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi. Kaan Savaş Uçağı Milli Gemi Projeleri, İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp teknolojileri, yine hava savunma sistemleri artık yalnızca askeri projeler olarak değil, Türkiye'nin dış politikasını destekleyen stratejik araçlar olarak değerlendiriliyor. Mısır'ın Kaan programına ilgi gösterdiğine ilişkin haberler de İsrail basınında dikkatle takip ediliyor. Son bir değerlendirme yapmak gerekirse bu noktada sevgili dinleyenler, ABD-İran savaşı sonrasında Orta Doğu yalnızca yeni bir güvenlik krizine değil, aynı zamanda yeni bir güç dağılımına sahne oluyor. İran'ın zayıfladığı, ABD'nin yükünü azaltmaya çalıştığı ve İsrail'in güvenlik kaygılarının arttığı bu dönemde Türkiye, askeri kapasitesi, diplomatik esnekliği ve savunma sanayindeki yükselişiyle bölgesel denklemin merkezine yerleşmiş vaziyette. Türkiye ile Mısır arasında gelişen stratejik yakınlaşma, Pakistan'ın da dahil olduğu daha geniş güvenlik temasları ve Orta ve Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan yeni işbirlikleri önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'nun güç haritasını yeniden şekillendirebilir. Ancak bu sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu da unutulmamalı. Mevcut gelişmeler resmi bir askeri ittifaktan ziyade ortak çıkarlar etrafında şekillenen çok katmanlı bir stratejik yakınlaşmaya işaret ediyor. Bu nedenle Türkiye ekseni kavramı bugün için daha çok uluslararası analizlerde kullanılan bir değerlendirme olarak öne çıkarken, bu yaklaşımın kalıcı bir bölgesel düzene dönüşüp dönüşmeyeceği ise Türkiye-Mısır ilişkilerinin derinliği, Körfez ülkelerinin tutumu, ABD'nin bölge politikası ve İsrail'in güvenlik stratejisindeki değişimlere bağlı olarak şekillenecek gibi duruyor. ABD-İran savaşının ortaya çıkartacağı güç boşluğunun kimin tarafından doldurulacağı tartışmaları ekseninde, Suudi sosyal bilimci Abdullah Sayın son derece dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sevgili dinleyenler, bu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Abdullah Sayın, uluslararası siyasette her rakibin ortadan kaldırılması, her silahlı yapının yok edilmesi veya her çatışmanın kesin bir sonuca bağlanması her zaman aktörlerin çıkarına olmayabilir. Bazı durumlarda zayıflamış bir rakibin varlığı tamamen ortadan kalkmasından daha değerli bir diplomatik araç haline gelebilir. Sahim bu tezini Hizbullah dosyası üzerinden şöyle açıklıyor. Bölgesel değerlendirmelere göre Lübnan Hizbullah'ının mevcut konumu Suriye için İsrail ile yürütülecek muhtemel müzakerelerde önemli bir koz oluşturabilir. Hizbullah'ın geleceği, silahlarının durumu, lojistik hatları, Suriye üzerinden bağlantıları nedeniyle artık büyük ölçüde Şam'ın kararlarını da ilgilendiren bir başlık haline geliyor. Bu nedenle İsrail'in Hizbullah dosyasını çözme ihtiyacı arttıkça Suriye'nin bu konuda sahip olduğu diplomatik değer ve pazarlık alanı da genişleyebilir. Bölgedeki bir diğer denklem İran faktörü üzerinden şekilleniyor diyor Abdullah Sayın. İran'ın ciddi bir biçimde zayıflaması ancak tamamen devre dışı kalmaması Türkiye'ye Washington ile ilişkilerinde daha geniş bir manevra alanı sağlayabilir. Bu tablo Ankara'yı özellikle Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik dengeleri, enerji hatları konularında göz ardı edilemeyecek bir aktör haline getiriyor. Ayrıca devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da Türkiye'nin önemini artırıyor. Karadeniz güvenliği, NATO dengeleri, enerji yolları ve Avrupa'nın güvenlik arayışları Ankara'nın stratejik değerini yükselten başlıklar arasında yer alıyor. Yemen'deki Husiler ise Suudi Arabistan ile ABD arasındaki güvenlik işbirliğinin temel gerekçelerinden biri olmaya devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehdidi Washington'ın Körfez güvenliğindeki rolünü sürdürmesine zemin hazırlıyor. Ancak bu durumunda bir sınırı bulunuyor. Eğer Husiler uluslararası deniz ticaret yollarını, Kızıldeniz güvenliğini, küresel enerji akışını doğrudan tehdit eden bir seviyeye ulaşırsa bölgesel aktörlerin yaklaşımı değişebilir. Bölgede birçok aktörün geleceği yalnızca yerel dengelerle belirlenmeyecek. Hizbullah'ın Lübnan'daki konumu, Husilerin Yemen'deki geleceği ve İran'ın bölgesel rolü aynı zamanda ABD-Çin rekabetinin ve büyük güçlerin küresel stratejilerinin etkisi altında şekillenecek. Washington, Pekin ve Moskova gibi aktörlerin hesapları bölgesel güçlerin hareket alanını doğrudan etkiliyor. Sonuç olarak Abdullah Saim, uluslararası ilişkilerde hiçbir aktörün sadece iyi veya kötü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Ona göre bazen zayıf bir rakibin varlığı güçlü bir pazarlık aracına dönüşebilir. Bazen devam eden bir kriz bazı aktörlere stratejik avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Orta Doğu'daki dengeler yalnızca askeri güçle değil, zamanlama, diplomasi, ekonomik çıkarlar, büyük güç rekabeti üzerinden şekilleniyor. Siyasetin matematiği klasik matematikten farklıdır. Sonuçları belirleyen yalnızca güç değil, çıkarların nasıl hesaplandığıdır, diyor Suudi Arabistanlı sosyal bilimci Abdullah Saim. Evet, son gündem maddemiz Filistin dosyası olacak sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırımın ardından bölgenin geleceği tartışılırken, işgal devleti içinde yeni bir tartışma giderek öne çıkıyor. Gazze'de yeniden Yahudi işgal bölgelerinin kurulması. İsrail'de aşırı sağcı siyasetçiler ve yerleşimci gruplar savaş sonrası dönemde Gazze'nin yeniden yapılandırılmasının Filistinlilerin dönüşü temelinde değil, yeni İsrail işgal yerleri üzerinden şekillenmesi gerektiğini savunuyor. Bu çağrıların merkezinde ise tahmin edildiği gibi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimler bulunuyor. Smotrich'in Gazze'de 3 yeni İsrail işgal yeri kurulmasına yönelik plan açıklamasının ardından yerleşimci hareketi Nakala tarafından, daha doğrusu gaspçı diye nitelendirilen Nakala tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Smotrich ve Ben-Gvir'in yanı sıra bazı hükümet üyeleri ve Likud milletvekilleri de katıldı. Göstericiler işgal ordusunun kontrolündeki kapalı askeri bölgeye yerleşerek Gazze sınırına ulaşmaya çalıştılar. Hedef ise 2005 yılında dönemin Başbakanı Ariel Sharon'un Gazze'den çekilme planı kapsamında boşaltılan işgal yerlerinin yeniden işgal edilmesi. İsrail'de aşırı sağcı çevreler Gazze'yi yeniden işgal etmeyi savaşın bir sonucu ve zafer gösterisi olarak sunuyor. İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Gazze'yi işgali anlamlı bir zafer görüntüsü olarak nitelendirirken, Ben-Gvir ise Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını öngören tartışmalı gönüllü göç planını yeniden gündeme taşımış vaziyette. Bu söylemler yalnızca güvenlik politikasıyla ilişkin değil sevgili dinleyenler. Gazze'de savaş sonrası ortaya çıkacak siyasi ve demografik yapıyı kalıcı biçimde değiştirme girişiminin parçası olarak okumak, değerlendirmek gerekiyor. Gazze'de yaşanan büyük yıkım ve kitlesel yer değiştirme süreci İsrail içindeki bazı çevreler tarafından yeni bir genişleme fırsatı olarak görülüyor. Bu değerlendirmelere göre Gazze'de yaşanan soykırımın ardından ortaya çıkan boşluk yerleşim hareketleri tarafından siyasi bir fırsata dönüştürülmek isteniyor. Öte yandan Hamas içinde de önemli bir liderlik değişimi yaşandı bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde. Hamas Şura Meclisi hareketin yeni siyasi büro başkanı olarak Halil el-Hayye'yi seçti. Yahya Sinwar'ın 2024 yılında şehit edilmesinin ardından geçici bir liderlik konseyi tarafından yönetilen Hamas'ta yapılan seçim, hareketin gelecekteki siyasi yönelimi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. 69 üyeli Şura Meclisi seçiminde Halil el-Hayye 35 oy alırken eski siyasi büro başkanı Halid Meşal 34 oyda kaldı. Böylece el-Hayye Hamas'ın yeni siyasi lideri oldu. Seçimin en dikkat çekici sonucu sevgili dinleyenler Hamas içindeki iki farklı siyasi yaklaşımın ne kadar dengede olduğunun göstermesi oldu. Bir tarafta Yahya Sinwar döneminde güçlenen ve Gazze merkezli askeri direniş çizgisini temsil eden Halil el-Hayye bulunuyor. Diğer tarafta ise hareketin dış ilişkilerinden sorumlu, daha diplomatik ve bölgesel açılım yanlısı çizgiyi temsil eden Halit Meşal yer alıyor. Aradaki yalnızca bir oy farkı Hamas içindeki bu iki yaklaşımın hala güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Peki Halil el-Hayye kimdir? 1960 doğumlu Halil el-Hayye yaklaşık 20 yıldır Hamas'ın siyasi yapılanması içinde yer alan bir isim. 2006 seçimlerinde Hamas'ın parlamento grubunun önde gelen isimlerinden biri olan el-Hayye son yıllarda özellikle ateşkes ve esir takası görüşmelerinde hareketin baş müzakerecisi olarak öne çıktı. Yahya Sinwar döneminde Gazze yönetiminde ikinci önemli isimlerden biri olarak gösterilen el-Hayye siyasi kanat ile askeri yapı arasındaki koordinasyonda etkili oldu. İsrail'in 2007 yılında Gazze'de ve 2025 yılında Doha'da gerçekleştirdiği suikast girişimlerinden kurtuldu. Ailesinden çok sayıda kişi ise İsrail saldırılarında şehit oldu. Hamas'ın politikası değişecek mi peki? Halil el-Hayye'nin seçilmesi Hamas'ın temel stratejisinde büyük bir değişim anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde silahlı kanadın korunması, yine silah bırakma taleplerine karşı çıkılması, Gazze'nin geleceğine ilişkin dış planlara mesafeli durulması, bölgesel müttefiklerle ilişkilerinin sürdürülmesi gibi başlıklarda mevcut çizginin devam etmesi bekleniyor. Ancak el-Hayye'nin ateşkes ve esir takası görüşmelerinde kazandığı diplomatik tecrübe, Hamas'ın yeni dönemde siyasi temaslarında daha fazla kullanılabileceği vurgulanıyor. El-Hayye'nin önünde en önemli dosyalar neler peki? Bu dosyalar arasında Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gibi esir takası sürecinin yürütülmesi, savaş sonrası yeniden yapılanma, Filistin iç siyasetindeki dengeler, Mısır, Katar ve Türkiye gibi arabulucu ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesi bulunuyor. Genel bir değerlendirme yapılacak olunursa sevgili dinleyenler Gazze meselesine ilişkin Gazze'de evet soykırım savaşı sonrası dönem şekillenirken iki önemli gelişme dikkat çekiyor. Bir tarafta işgal devleti içindeki aşırı sağcı çevreler yıkımın ardından Gazze'de yeni bir yerleşim düzeni kurma çağrısı yapıyor. Diğer tarafta Hamas liderlik değişimine rağmen mevcut siyasi ve askeri çizgisini koruma yönünde bir tercih ortaya koydu. Bu tablo Gazze meselesinin yalnızca savaşın sona ermesiyle kapanmayacağını, bölgenin geleceği, demografik yapısı ve siyasi kontrolü konusunda çok daha uzun süre devam edecek bir mücadele alanı olacağını gösteriyor. Evet, Gazze'deki son gelişmelerle birlikte bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.